bugün çok önemli ve güzel konu hakkında konuşmak istiyorum. Kutsal ruhla dolmak. Tanrı bizi kutsal ruhuyla doldurmak istiyor. Ama bu konu hakkında konuşmak istiyorum. İlk önce küçük bir özet. Son iki haftada hem John hem de Özgür bir mucize hakkında konuştular. Hatırlıyor musunuz? Bir gün Petrus ve Yuhanna dua etmek için tapınağa giderken şu tapınağın girişinde 40 yaşındaki kötü ruhu olan bir adamı karşılaştılar. Karşıladılar. Ve benim için mi? Bunu söyledin mi?
Söylemiştim ama.
Söylemiştim, tamam, güzel. Okay. Ve bu adam bu adama şifa verdiler. Tanrı şifa verdi. Ondan sonra o adam zıplayarak Tanrı'yı övmeye başladı. Büyük bir mucize. Ondan sonra o üç kişi hep beraber tapınağa girdiler. O adam hayatında ilk defa tapınağa giriyor. Çünkü öyle insanlar tapınağa girmesi yasaktı. Ondan sonra herkes onu tanıdığı için toplanıyor, mucize görmek istiyor. Ondan sonra tapınağın içinde Petrus ayağa kalkıyor ve müjde paylaşıyor. Bu adam bizim gücümüzle değil, İsa'nın bize verdiği gücün sayesinde iyileşti diyor. Ve ondan sonra müjde paylaştı ve Rabbin sözü şöyle diyor. Bir bakayım. Ne var ki konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Birçok insanlar iman ediyor o gün. Böylece imanlı erkeklerin sayesi aşağı yukarı 5000'e ulaştı. Yani büyük bir uyanış gibi bir şey oldu. Hamdolsun. Ondan sonra tabii ki yöneticiler, Yahudi önderleri, onları sevmiyoruz değil mi? Sevmiyoruz. Türk insanlar ne diyor? Biz diyoruz. Bunu beğenmediler, kızdılar. Ondan sonra onları sorgulamak için Petrus ve Yuhanna'yı çağırdılar. Ve şöyle bir soru sordular. Siz bunu hangi güçle ya da kimin adına dayanarak yaptınız? Ve ondan sonra cesur bir şekilde, cesaretle Petrus ve Yuhanna şöyle söyledi. Bu adam sizin çarmıha geldiğiniz ama Tanrı'nın ölümden dirilttiği Nasr'la İsa Mesih'in adı sayesinde önünüzde sapasağlam duruyor. İsa'nın gücüyle bunu yaptık, diyor. Çok büyük bir cesaret. Ondan sonra, enteresan bir ayet var. Oradaki kişiler, bunların, yani Petrus ve Yuhanna'nın eğitim görmemiş sıradan kişiler olduklarını anlayınca diyor, şaştılar. Bunlar kim? Biz çok eğitim aldık ama onların yaptıkları yapamıyoruz. Biz çok eğitim aldık ve onlar gibi konuşamıyoruz. Bunlar çok iyi konuşuyorlar. Bunlar kim ki? Ondan sonra Rabbin sözü şöyle diyor, onların İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. Neden bunu yapabiliyorlardı? İsa ile birlikte, uzun zaman İsa ile birlikte yürüdükleri için. Ve biz de aynı şekilde İsa ile birlikte yürürsek eğer, onlar gibi konuşabiliriz. Onların yaptıklarını biz yapabiliriz. Amin. Ondan sonra yöneticiler onları tehdit ediyor. Ve diyorlar ki, bir daha böyle şeyler yapmayın. Böyle konuşmayın. Artık yasak. Yasak değil mi? Ama Petrus ve Yuhanna ne diyor karşılık olarak? Tabii ki size karşı saygımız var. Siz büyük insanlarsınız. Yani bu ülkede sizin sözünüz sayılıyor. Ama biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz. Maalesef devam edeceğiz. Güzel bir hikaye değil mi? Güzel. Ondan sonra ne oluyor? Şimdi bakmak istediğimiz ayetlere bakalım. Elçilerin İşleri 4:23. Ben okuyacağım. Serbest bırakılan Petrus'la Yuhanna, arkadaşlarının yanına dönerek baş kahinlerle ileri gelenlerin kendilerine söylediği her şeyi bildirdiler. Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı'ya şöyle seslendiler. Ey Efendimiz! Yeri, göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Kutsal ruh aracılığıyla kulun atımız Davut'un ağzından şöyle dedin. Uluslar neden hiddetlendi? Halklar neden boş düzenler kurdu? Dünyanın kralları saf bağladı. Hükümdarlar birleşti Rabbe ve Mesih'ine karşı. Gerçekten de Herodes ile Pontius Pilatus bu kente İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin mesletin kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Sarsıldı. Ve hepsi kutsal ruhla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler. Kısa bir dua edelim. Ya Rab, bugün senin sözüne bakmak istiyoruz Rabbi. Bizimle konuş şimdi. Kutsal ruh, seni davet ediyoruz. Sen gel, kalbimize dokun ve bizimle konuş. Ve aynı zamanda tıpkı bu toplantıda olduğu gibi, yani biz de senin ruhuna dolmak istiyoruz Rabbi. Kutsal ruh, şimdi gel, dokun, konuş diye dua ediyoruz. İsa'nın yüce ismiyle. Amin. Güzel. O zaman ayetler ne diyor? Bundan sonra Petrus ve Yuhanna arkadaşlarının yanına döndüler. Arkadaşları diyor, belki imamların toplandığı bir yer vardı. Bilmiyoruz, yani çünkü anlatmıyor. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz ama bir kalabalık vardı galiba, bilmiyorum. Oraya gidiyorlar. Ve ondan sonra onların ne olduğunu, ne yaptıklarını anlatıyorlar. Baştan sonuna kadar. Dürüstçe, sahiden. Biz bir mucize yaptık. Ondan sonra kalabalık oluştu. Müjdeledik. Birçok insanlar iman etti. Ondan sonra yönetici kızdı bize. Tehdit ettiler. Biz devam edeceğiz. Yani anlattılar kısacası. Her şeyi söylediler dürüstçe. Birazdan dua edecekler. Grup olarak dua edecekler ve biz dua ettiğimiz zaman şeyleri olduğu gibi anlatmamız gerekiyor. Gerçek durumu anlatmamız gerekiyor. Değil mi? Ben size karşı dürüst olmak istiyorum şimdi, bir şey paylaşmak istiyorum. Ben ve Carol biz İngiltere'deyken bize bir haber geldi. Bizim arkadaşlarımız Berke, Pınar, Su, artık kiliseye gelmemeye başladılar. Ve açıkçası ben çok üzüldüm. Çok üzüldüm ve belki bir iki anda sonra Özgür'le konuştum. Çok üzüldüm. Sonra zaten geldikten sonra Berke ile konuştum. Gelecek misin? Neden gelmiyorsun dedim. Yani bazı sebepler vardı. Arada sırada belki geleceğim dedi. Yani gerçek bu. Yani gerçekçi olmalı. Değil mi? Dua etmek istersek. Yani. Onlar anlattılar. Ondan sonra diyor. Arkadaşları bunu duyunca ne yaptılar? Hep birlikte Tanrı'ya seslendiler. Yani tartışmadan hep birlikte yüksek sesle Tanrı'ya dua ettiler. Yani bazen hayatımızda bir sıkıntı olduğu zaman ne yapıyoruz? Tartışıyoruz değil mi? Ne yapacağız? Ve kilisede bir sıkıntı olduğu zaman belki araya geldiğimiz zaman tartışıyoruz. Ne yapacağız? Bunu nasıl çözebiliriz? Ama onlar bunu yapmadılar. Tartışmaktansa ne yaptılar? Dua ettiler. Bu güzel oluyor. Hep birlikte bunu yaptılar. Hep birlikte şey, onun, bu sözün iki anlamı var. Hep birlikte şey demek, bir birlik içinde ve bazen dua toplantılarda biliyorsunuz, dua toplantılara giden kardeşler var mı acaba? Kim gitti? Hani şey yap. Evet. Biliyoruz değil mi? Bazen gidiyorsun ve orada herkes tek tek olarak farklı farklı konular hakkında dua ediyor. John biliyor değil mi? Farklı farklı şeyler. Ondan sonra herkes tamam amen diyor. Ama farklı farklı. Bazen zıt konular hakkında dua ediyorlar. Ama burada böyle bir şey olmuyor. Burada tek bir söz konusu var. Yani biz devam etmek istiyoruz. Biz kilise olarak gelişmek istiyoruz ama yöneticiler bunu istemiyor. Tek bir söz konusu ve birlik içinde herkes aynı şey için dua etmek istiyor. Hayır diyor, biz devam etmek istiyoruz, bize güç ver. Yani birlik, birlikte büyük bir güç var. Yani biz kilise olarak aynı anda, aynı konu hakkında dua edersek, onda bir güç var. Zaten bunu göreceğiz. Aynı zamanda hep birlikte şey demek, şey anlamına geliyor. Aynı anda galiba dua ettiler. Yani bazen dua toplantılarımızda herkes çok sessiz oluyor ve bir güçlü bir kişi geliyor ve dua ediyor, dua ediyor, dua ediyor. Ondan sonra herkes amin diyor. Burada böyle olmadı. Herkes galiba aynı anda yüksek sesle dua etti. Yüksek sesle. Evet, zaten bunu söyleyeceğim. Bunu paylaşacağım. ben bazen, sizi bilmiyorum ama ben bazen dua ederken bağırmak istiyorum Rabb'e. Her zaman kısa bir sesle dua etmiyorum. Bazen Rab diyorum. Yani bebek yok değil mi? Bebek var. Geçen bir vaazda bunu yaptım ve ön sırada bir bebek yapmaya başladı. Bazen de kişiler bunu yapıyor benim bağırıcım. Yani bazen bağırmak istiyorum çünkü içinde bir sıkıntı var. Bunu çözmek istiyorum. Yani kutsal kitapta, mezmurlarda özellikle aynı şey görüyoruz. Bazen Davut dedi ki bağırmak istiyorum. Bağırın diyor. Bir haykırış. Çığlık. Çığlık. Çığlık nasıl oluyor? Biraz küçük bir çığlık. Güzel, evet. Acaba neden bağırıyorum? Tanrı için mi? Tanrı ilgilenmiyor mu? Onun dikkatini çekmek için mi? Başka işleri var mı? Duymaz mı benim sesimi bağırmazsam? Hayır, duyar. Şeytan için mi bağırıyorum? Onu korkutmak için. Şeytan git! Pardon. Acaba benim yüksek sesinden korkuyor mu şeytan? Korkmuyor. Daha çok benim imanımdan korkuyor. İmanla, yani kısa bir ses ile şeytan git dersem, o gider. Tanrı ve şeytan için bunu yapmıyorum. Daha çok kendim için bunu yapıyorum. Çünkü içimde bir sıkıntı, büyük bir istek varsa eğer, bunu çözmek için, bunu özgür kılmak için bunu yapıyorum. Yapıyor musunuz bazen? Julie'ye biliyorum. Çünkü Julie... Ve... Evet. çünkü şey dedi, Kore'de ne yapıyorlar? Kore'de 1988'de bizim İngiltere'deyken, ben İngiltere'deyken kiliselerimizden bir önder Kore'ye gitti. Çünkü Kore'de büyük bir uyanış ve dua hareketi başlamıştı. Biliyorsunuz değil mi? Yani biliyor musunuz, Kore'de, onun başkentinde dünyanın en büyük kilisesi var. O zaman bildiğim kadarıyla 750 bin kişi vardı tek bir kilisede. 750 bin kişi. Ve onlar gündüz gece dua toplantıları yapıyorlar. Yani belki her dua toplantısında 5 bin kişi oluyor. Önde bir önder, önder bazı dua konuları, sırayla dua konuları anlatıyor. Ondan sonra herkes aynı anda hep birlikte ayağa kalkıp bağıra bağıra dua ediyor değil mi? Yok arkadaş mısın? Evet öyle. Öyle ben biliyorum. Yapıyor musunuz? Aa. O zaman o gün galiba aynı şey oldu. Yani tartışmadan hep birlikte yüksek sesle dua ettiler. Ne söylediler? Rabbi nasıl dua ettiler? Ayet şöyle diyor. Nasıl başladılar? Ey Efendimiz! Ey Efendimiz! Ey Yüce Rabbimiz! Yani evrenin yöneten kişiye dua etmek istiyoruz. Yani kralların kralına dua etmek istiyoruz. Sana başvuruyoruz. Sanki böyle bir şey söylemek istediler. Yani bizi tehdit eden kişiler kim ki? Tabii ki onların sözü büyük o ülkede. Ama Tanrı'nın, Yaratan'ın sözü evrenin üstünde geçerli oluyor değil mi? En büyük olan o. Onlar istemiyor ama sen istiyorsun Rab. Şimdi sana bakıyoruz. Ve ondan sonra bir mezmur okudular. Uluslar neden hiddetlendi? Halklar neden boş düzenler kurdu? Dünyanın kralları saf bağladı. Hükümdarlar birleşti Rabbe ve Mesih'ine karşı. Sanki bunu böyle bir şey söylemek istiyorlar. Zaten senin sözün net olarak böyle insanlar Rabbe ve Mesih'ine karşı çıkacaklarını söylüyor. Yani senin sözün diyor ki böyle şeyler olacak. Oldu çünkü ondan sonra devam ediyor. Herodes, yani ayetlerde diyor, uluslar, halklar, dünyanın kralı, hükümdarlar birleşti ve daha sonra diyor, Herodes, Pontius Pilatus, İsrail halkı, öteki uluslar birlikte senin mesletiğin kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Tıpkı senin sözün söylediği gibi. O zaman dua ederken ilk önce Rabbin ismini ilan ediyorlar. Ondan sonra sözünü tekrarlıyorlar. Ondan sonra enteresan bir ayet oluyor. Şöyle diyor, senin kendi gücün ve isteğini önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. Onların kötü bir planı vardı. İsa'yı yok etmek istediler. Ama Tanrı ne yaptı? Onların kötü planını alıp kendi iyi planının içine koydu. Tanrı'nın planı neydi? Neden İsa geldi dünyaya? Evet. Tanrı'nın planı neydi? Bizi günahlarımızın kurtarmak için ne yaptı? Kendi oğlunu gönderdi. Ve İsa bunu nasıl yaptı? Kendini feda ederek. Nerede oldu? Çarmıkta. O zaman Tanrı ne yaptı? Onların kötü planını alıp kendi iyi planının içine koydu. O zaman ilk önce dua ederken, kilise olarak dua ederken Tanrı'nın kim olduğu ve ne söylediğini ilan ettiler. Sonra Tanrı'dan iki şey istediler. 29. ayet. İki istek de bulundular. Birinci şey bu. Diyor. Şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak. Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. cesaretle senin sözünü duyurmak için bize güç ver. Ve bize güç lazım değil mi? Bize cesaret lazım. Çünkü Tanrı'nın sözünü paylaşmak, herkesle paylaşmak kolay olmuyor. Özellikle bu ülkede. Duymak istemiyorlar değil mi? Karşı çıkabilirler. Mesela ne zaman, yani biz İsa'ya böyle bakıyoruz. İsa bizim için sadece bir peygamber değil. Biz onu Tanrı'nın oğlu olarak kabul ediyoruz dediğimiz zaman bunu söylemek kolay olmuyor değil mi? İnsanlara bazen. Cesaret lazım. Cesaret istediler. Ondan sonra ikinci istek, kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat. Rab bizim aracılığımızla mucizeler yapmaya başladın. Zaten Yuhanna ve Petrus büyük bir mucize yapmışlardı. Daha fazla istiyoruz Rab'ıysa. Bizi kullan, bu durmasın. Bunu yapabilmek için bize güç ver. İki tane istek. Cesaret ve harikalar. Şifa gücü. Ondan sonra Tanrı bunu nasıl cevap verdi? 31. ayet. Cüri çok heyecanlı şimdi. Her zaman heyecanlı oluyor. Evet, duaları bitince işte diyor, toplandıkları yer sarsıldı. Deprem oldu. Hepsi kutsal ruhla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler. Üç şey. Deprem oldu. Hepsi kutsal ruhla doldular. Hepsi. Ve müjde cesaretle duyurmaya devam ettiler. Deprem neden oldu? Aramızda deprem yaşamış olan kişiler mi acaba? Deprem. Biz çok iyi biliyoruz çünkü biz 1999 yılında İzmit'e taşındık. Haziran ayında İzmit biliyorsunuz, İzmit'i biliyorsunuz evet. Ve Ağustos ayında, 17 Ağustos'ta ne oldu? 6 hafta sonra deprem oldu, büyük bir deprem oldu. Yani biz o zaman biliyoruz, yaşamışız, yaşadık. Sanki neden Tanrı bunu yaptı? Çünkü sanki bir şey vurgulamak istiyor. İstediğin işleri yapabilmek için güç lazım diye bunu yaptı. Güç, çünkü deprem güç gösteriyor değil mi? Yani böyle işleri yapmak cesaretle şey benim sözümü duymak isterseniz eğer ve mucize yapmak isterseniz güç lazım. Ve bu güç nereden geliyor? Nereden geliyor? Elçilerin İşleri 1:8 şöyle diyor. Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Bu ayeti biliyor musunuz? O zaman beraber bunu söyleyelim. Ben söyleyeceğim, ondan sonra tekrarlayabilirsiniz. Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Tekrar. Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Amin. Bu güç nereden geliyor? Kutsal ruhun doluluğundan. Bu zaten bu kitabın başlangıcında İsa bunu söyledi. Yani tabii ki işlerim var. Yani benim sözümü yaymanızı istiyorum. İlk önce güç lazım. Bunu yapmak için güç lazım. O zaman bekleyin Kudüs'te. Ondan sonra Pentekost gününde ne oldu? Kutsal ruh onların üzerine geldi. Güç aldılar. Şimdi tekrar aynı şey görüyoruz. Yani o günde kutsal ruhla doldular ve bu ayetlerde bu zaman toplantıda aynı şey oldu. Hepsi ruh ile doldular. O ilk kilise nasıl gelişti? En çok. Mesela başlangıçta bir ayet okudum değil mi? Petrus bir konuşma yaptı ve şey diyor, konuşmayı dinlemiş olanların birçoğu iman etti. Böylece iman imanlı erkeklerin sayısı aşağı yukarı 5000'e ulaştı. Güzel bir konuşma yapmış olabilir ama en çok neden gelişti o kilise? Çünkü büyük bir mucize oldu. Bu mucizeler yapan bir kiliseydi. Ve biz de aynı şekilde gelişmek istersek eğer, yani onun gibi, o insanlar gibi olmak istersek aynı güce sahip olmalıyız. Değil mi? Doğru mu? Güzel. İki tane aslında bir hata yaptım. Sana bir şey gösterecektim aslında. Ama çantamda ne var acaba? Bu var. Doğan. Bu ayrı bir şey. Aslında ne yapacaktım? Bunları bir masaya koyacaktım. Ondan sonra bir tanesi vaaz verirken içecektim. Unuttum ama. Kusura bakmayın. Şimdi içeceğim. Light canım. Light. Bak ben. Şimdi gaz olacak. Ha? Sen iç. Lazım oluyor o zaman. Hemen iç. Hemen iç. Evet. Bunu yaparken başka bir şey. İki tane benzetmek, paylaşmak istiyorum. İngiltere'deyken 2 ay kaldık ve arkadaşlarımız bize ödünç olarak bir küçük bir araba, Ford Fiesta verdi. Eski ama güzel. çok bayağı yolculuk yaptık. Biliyorsunuz yola gitmeden önce şoför ne yapıyor? Depo göstergesine bakıyor değil mi? Ne kadar benzin var. Full mu? Full değil mi? Full ise sorun değil. İstediğin kadar gidebilirsin. Ama bir gün Londra'nın etrafında kocaman bir otoban var. M25 diye bir otoban var. Çok meşhur. Bütün İngilizler bunu biliyor. Ne için meşhur? Trafik sıkışıklığı. Sıkışıklığı değil mi? İstanbul gibi değil tabii ki. Çünkü her zaman her yerde var. Ama düşündüm. Yani bir gün bir yerden başka bir yere gitmek, bu yoldan gitmem gerekiyor. Ama az benzin var. Kırmızı alanın üstünde gibi. Ondan sonra düşün, acaba ne kadar gidebilirim? Açıksa eğer sorun olmaz değil mi? O zaman, ama sorun varsa, tamam. Şansa bakalım. Yola çıktım. Ama ne oldu? Büyük bir trafik sıkışıklığı. Ondan sonra çok yavaş gidiyorduk. Çok yavaş gidiyorduk ve her zaman şimdi bunun bakıyordum yani azalıyordu. Çünkü yani bitirse ondan sonra ne olacak? Yolda kalacağız. Hamdolsun ki vardık zamanında, yolda kalmadık. Ama bunu söylemek istedim. Bazen iman hayatımızda aynı şey yapıyoruz. Yola çıkıyoruz ama dolu değiliz. Yola çıkıyoruz ve az şeyimiz var, gücümüz var. Yani bu söze göre sanki Tanrı her zaman bizim dolu olmamızı istiyor. Dolu, kutsallığıyla dolu, onun gücüyle dolu olursak eğer, yani yol önemli değil. İstediğimiz kadar girebiliriz. O zaman dolu olmamız gerekiyor. İkinci bir, içtin mi? Tamam, güzel. İki tane tenike. Görünüş olarak bak ben göstereceğim. Aynı değil mi? Ama arasında büyük bir fark var. Mesela bunu ezme çalışırsam eğer bak belki patlayacak bilmiyorum. Yani çok zor. Neden? Çünkü dolu değil mi? Dolu. Oh geliyor şimdi. Çok güçlüyüm ya. Ama bunu, yani dışarıdan gelen bir baskı olunca ne olacak? Yani en zayıf kişi kim oluyor? Yani aramızda. Yok canım. Yok canım. Baskı koy. Ne olacak? Aa, çok güçlü ya. Hey. İşte hayatımızda aynı şey oluyor. Kutsal ruhla dolu olduğumuz zaman baskı, dışarıdan baskı geldiği zaman bizi ezmiyor. Onu güçlü bir şekilde karşılayabiliriz. Ama boşken şöyle işte. Tabii benzetme. Tamam, şimdi dua edelim. Nasıl dua edeceğiz? Ben anlatacağım. O toplantıda dua ettikleri gibi dua edelim. Onlar iki şey için dua ettiler, değil mi? Hatırlıyor musunuz? İki şey için. İki tane isteği vardı. Cesaret. Ne için? Cesaret ne için? Tanrı'nın sözünü şey duyurmak için. İkinci bir şey için dua ettiler. Güç ne yapmak için? Hamdolsun. Yani bazen ve Tanrı o günde yani Rabbin sözü şey diyor. Dua ettikten sonra hepsi kutsal ruhla doğdular. Tanrı şimdi bütün buradaki imanlılar onun ruhuyla doldurmak istiyor. O zaman ayağa kalkalım. Kalkalım. Ve nasıl dua ettiler? Hep birlikte. Tek bir söz konusu var. Tek bir şey için dua edeceğiz. Kutsal ruhun doluluğu. Kendimiz için ve kilisemiz için. Bunu nasıl yapacağız? Hep birlikte aynı anda dua edeceğiz. Yüksek sesle dua edelim. Bunun için. Ama yüksek sesle olsun.